Ayrım 14.
Sayfa 31. Kültürün ögeleri. Kültürün ögeleri normlar, değerler, inançlar, semboller ve dildir. Normlar. Normlar yaptırımı olan kurallar bütünüdür. Normlar belli bir durumda insanların nasıl davranmaları gerektiği konusunda beklentileridir. Her toplumda bireylerin tutum ve davranışlarını belirleyen nasıl giyineceğimizden, nasıl yemek yiyeceğimize, nerede, nasıl davranmamız gerektiğine ilişkin normlar yer alır. Örneğin bir sınıf ortamında ders sırasında öğrencinin ve öğretmenin tutum ve davranışlarını normlar düzenler. Sınıfın düzenini bozan ve disiplin kurallarına uymayan davranışların bir yaptırımı vardır. Aynı şekilde trafikte uyulması gereken kurallarda hem yaya hem de sürücü olarak davranışlarımızı yönlendirir. Trafik kurallarına uygun davranmayanlar trafik suçu işlerler ve sonunda trafik cezası görebilirler. Trafik polisi ya da ceza kesecek bir görevli olmasa dahi kuralları çiğneyen kişiler hem kendilerine hem de başkalarına zarar vererek toplum düzenini bozarlar. Normları geçerli kılan ceza ve ödül sistemidir. Toplumda istendik davranışların onaylanması ve de ödüllendirilmesi normlara uygun davranışların ortaya çıkma olasılığını arttırabilir. Diğer yandan cezalar da davranışlarımızda caydırıcı bir rol oynayabilir. Yurt dışında özellikle de Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde trafik cezaları oldukça yüksektir. Yaya ve sürücüler hem bunu dikkate alarak hem de başkalarının haklarına saygı göstererek çoğunlukla trafik kurallarına uygun davranışlar gösterirler. Normların ihlal edilmesi gayri resmi yaptırımlarla da karşılanır. Grup içinde normlara, beklentilere uymayan kişiler dışlanabilir. Bu da resmi değil, daha çok gayri resmi bir yaptırımı ifade eder. Aynı şekilde kınama, ayıplama gibi tepkiler de bu tip yaptırımlar arasında sayılabilir. Toplumsallaşma sürecimizde neyin doğru, neyin yanlış olduğuna ilişkin bilgileri edinir, öğrenir ve tabii ki kendi tecrübelerimizle de değişime uğratırız. Değerler. Değerler amaçlarımızı ve davranışlarımızı belirlemede bize neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söyleyen standartlardır. Norm ve değerler arasındaki en temel farklılık, değerlerin soyut ve genel kavramlardan oluşması, normların ise belirgin ve yol gösterici olmasından kaynaklanmaktadır. Değerler zamanla değişebilir. Eskiyen değerlerin yerini yenileri alabilir. Değerler konusunda önemli bir olgu da her toplumun kendine özgü değerlerinin olmasıdır. Her toplumda değer sistemleri isteyerek veya istemeyerek bozulabilir veya bireyler her zaman değerlere uygun davranmayabilir. O zaman değer çatışması denilen durum ortaya çıkar. Kuşaklar arasında yaşanan ve kuşak çatışması diye anılan bu çatışmalar zaman içinde değerlerin değiştiğine, çoğu zaman bozulduğuna işaret etmektedir. İnsanlar kuşak çatışmasının son dönemlerde yaşandığı gibi bir yanılgıya düşerler. Oysa ki bizden önceki kuşaklar, yani ebeveynlerimiz de kuşak çatışması yaşamış olabilirler. Çünkü onların değerleriyle anne ve babalarının değerleri zamanla çatışabilir. Bu da bize kuşak çatışmasının sürekli bir olgu olduğunu gösterir. Değişimin hızının giderek arttığı günümüzde gerek teknoloji, gerekse yaşam tarzı ve dünya görüşü gibi konularda kuşak çatışması yaşanabilir. Kitap Ayfer Tunç Bir Maniğiniz Yoksa Annemler Size Gelecek İstanbul Yapı Kredi Yayınları 2001 Herkesin kendinden bir şeyler bulacağı, bizde de vardı, biz de yaptık, biz de gördük, biz de yaşadık diyeceği bu kitap, objelerin, geleneklerin ve yaşama biçimlerin hızla aşındığı günümüzden geleceğe bırakılan bir belge. Ayfer Tunç, 70'li yıllarda nasıl yaşadığımızı içeriden, yani ev içinden anlatıyor. inançlar. İnançlar gerçekliğin doğası hakkında ileri sürülen iddialar, yani dünya hakkında paylaşılan fikirlerdir. İnançlar geçmişimizi yorumlamaya yardımcı olabileceği gibi bugünkü açıklamaya veya geleceği tahmin etmeye de katkıda bulunabilir. İnsanlar hayatlarında sağduyuyu, dini, bilimi ya da bunların karışımını temel alabilirler. İnançlarımızın bir kısmı kanıtlanabilir temellere sahipken, bir kısmı da bu temelden yoksundur. İnançlar belli durumlarda ne olması gerektiğini ifade eder. Örneğin dini doktrinler birer inanç sistemidir ya da siyasal ideolojiler. Siyasal arenada ne olması gerektiği konusunda belli inançlara dayanırlar. Turner buna değerlendirici inançlar ismini verir. Semboller. Sembol, belirli bir durum ya da olayı anlamlandıran şeydir. En önemli semboller kültürel kodların işaretleri olarak işlev görmüştür. Kültürel semboller zaman içinde değişmektedir. 100 yıl öncesinde blue jean ucuz ve işçilerin giydiği bir kıyafet olmasına karşın günümüzde özellikle belli markaları varlıklı gençlerin giydiği statü sembolüne dönüşmüştür. Ayrıca günümüzde blue jean'i birçok insan rahat olduğu için tercih etmektedir. Türkiye'de 90'lı yılların başında cep telefonu sahibi olmak önemli bir statü sembolü olarak düşünülürken, günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi ve ucuzlamasıyla artık sadece cep telefonu sahibi olmak pek bir fark yaratmamaktadır. Üstün birçok özelliğe sahip yeni kuşak telefonlar ya da cep bilgisayarlarına sahip olmak ya da farklı nedenlerle birden fazla cep telefonu kullanmak diğerlerine göre bir ayrıcalık oluşturmaktadır. Sembollerin anlamı aynı biçimde paylaşılmaz. Her bir sembolün anlamı bireyin kendi deneyiminin süzgecinden geçer. Semboller bize anlam ifade etmekten daha çok anlam yaratma kapasitesi sağlar. Dil, dil kültürü oluşturan ana ögelerden biridir. Toplumsallaşma sürecinde bir dil öğrenerek içinde yaşadığımız kültürü öğrenir ve aynı yolla bizden sonraki kuşaklara kültürü aktarırız. Hangi toplumda dünyaya gelmiş ve yetişmişsek, hangi dili konuşuyorsak dünyayı da bu gözlüklerle görürüz. İnsanlar iletişim kurarken temelde dil yoluyla bunu gerçekleştirir. Bunun yanında konuştuğumuz dili destekleyen jestler, mimikler, işaretler gibi unsurlar da toplumsallaşma sürecinde öğrenilir ve bir anlam kazanır. Sözcük dağarcığı ve dilin yapısı, dille kültür arasındaki ilişkilerin kavranmasında temel karşılaştırma ögelerini oluşturur. Her toplum kendi düzeninin koşullarına göre gerekli sözcükleri yapar ve kullanır. Başka bir deyimle, bir dilin belli bir toplumda ve dönemdeki sözcük dağarcığı toplumun kültürel yaşamı ile ilgilidir. Avcı ve toplayıcı bir kültürde tarım kültürüne özgü sözcükleri, tarım kültüründe ise sanayi kültürünün gerekli kıldığı sözcükleri bulamayız. Yılın büyük bir kısmını karla ve buzla kaplı bir çevrede geçiren Eskimo'lar, her biri karın özel bir biçimiyle, rengiyle ilgili 18 sözcük kullanırlarken, Türkçe'de kar için tek bir sözcük kullanılmaktadır. Humboldt, diller arasındaki gerçek ayrımın seslerde ve göstergelerde değil, dünya görüşleri arasındaki ayrım olduğunu belirtir. Ona göre dil bir ürün değil, bir etkinliktir. İnsan zekasının hiç durmadan yinelediği sesleri, düşünceleri dile getirecek biçimde kullanma işidir. Sapir'e göre dil yalnızca birey ile ilgili gözüken yaşantının değişik parçalarının az ya da çok sistematik bir kaydı değildir. Dil, birey ile çevresi arasında bir yorum perdesi gibi yer alır. Böylece gözlemcinin bazı ilişkileri belirli bir biçimde algılamasına yol açar ve onlar hakkında düşünmesini kolaylaştırır. Aynı zamanda kişinin değişik algılama ve düşünme yollarını görmesine engelleyebilir. Türklerin tarih boyunca kullandıkları alfabeler, Türkiye Cumhuriyeti'nde bugün kullanılmakta olan alfabeye gelinceye kadar Türklerin alfabelerini birkaç kez değiştirdikleri bilinmekte ve bu konuda dörtlü bir dizin yapılmaktadır. Göktürk, Uygur, Arap ve Latin. Fakat böyle bir sıralama gerçeği tümüyle yansıtmamaktadır. Arap ve Latin alfabeleri ayrımı bazı kavram ve değerlendirme karmaşasına yol açmaktadır. İslamiyetle birlikte Türkler arasında yaygınlık kazanan alfabe, Arap alfabesinin Türkçe'ye uyum sağlaması için geliştirilmiş ve bazı eklemeler yapılmış bir eski yazı ya da Osmanlı alfabesidir. Bu yüzden ona Arap alfabesi yerine Arap kökenli alfabe demek daha doğru bir niteleme olur. Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nde kullanılan alfabede özgün bir Latin alfabesi olmayıp Latin kaynaklı yeni Türk alfabesidir. Bu alfabenin kabulünü öngören 1928 tarihli yasa, Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında kanun başlığını taşımaktadır. Türklerin kullandıkları kesin olarak bilinen ilk alfabesi Göktürk alfabesidir. Bu alfabe 38 harf ya da işaretten oluşmaktadır. Bunlardan 4'ü ünlü, 30'u ünsüz, 4'ü de hece işaretleridir. Ünsüzlerde tek ünsüz 27 tane ve çift ünsüz 3 tane olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Göktürk Kağanlığı'nın 744 tarihinde yıkılmasının ardından onun yerine geçen Uygur egemenliği dönemi, kültürel etkinlikler ve gelişmeler yönünden İslam öncesi Türk tarihinin en parlak ve dikkate değer dönemini oluşturur. Çin, Hint ve İran kültürlerinden etkilenen Uygurlar, Göktürk yazısını bırakarak kendilerine özgü yeni bir alfabe düzenlemişlerdir. Uygur alfabesinde Göktürkçe'de 38 olan harf sayısı 18'e indirilmiştir. Bunlardan 3'ü ünlü, 15'i ünsüzdür. Yazı Arap yazısında olduğu gibi sağdan sola doğru yazılır ve Z dışında bütün harflerde bitiştirilir. Bu yazı ile yazılmış en eski metinler 9. yüzyılın sonlarına aittir. Türklerin İslamiyet'e geçişleri ve Arap kökenli yeni bir alfabenin kabulünden sonra da Türkistan ve Kırım'daki Türk devletlerinde varlığını uzun süre devam ettiren bu alfabe 18. yüzyılda tamamen unutulmuştur. Türklerin İslamiyet'e geçişleriyle birlikte kültürün hemen her alanında büyük bir değişiklik yaşanmıştır. Bu büyük değişim sırasında da Uygur alfabesi bırakılmış ve Arapçadan alınan yeni bir alfabe kabul edilmiştir. Fakat Türkler Arap alfabesini olduğu gibi almamış, ona bazı harfler ekleyerek kendi dillerine uyarlamaya çalışmışlardır. Arap alfabesinin en büyük özelliği ünlü harflerinin eksikliğidir. Gerçekte 29 harfli bu alfabede bir tek ünlü vardır. Bu ünlü de A, E ve I diye farklı seslerle okunabilir. Alfabedeki ünlü eksikliğini gidermek için ünsüz harflerin üstlerine ya da altlarına bazı işaretler konulması yoluna gidilmiştir. Arap kökenli alfabenin okuma yazmada doğurduğu güçlükler yanında Türkçenin ses varlığına da uygun olmayışı, yüzyıllık çabalara rağmen imparatorluk içinde okur yazar nüfus oranının artmayışında kendisini göstermektedir. Bu yüzden 18. yüzyılın sonlarından başlayarak alfabenin düzeltilmesi sorunu gündeme gelmiş ve bu konuda çok yönlü bir tartışma açılmıştır. Bu tartışmalarda 19. yüzyılın ilk yarısından başlayarak Cumhuriyet dönemine 1928'e kadar sürmüştür. Kurulması 1928 yılı başlarında kararlaştırılan alfabe komisyonu, Türkçenin özelliğine göre Latin alfabesindeki bazı harfleri atarken buna bazı yeni harfler eklemeyi uygun bulmuştur. Örneğin Q harfi ve X harfleri kaldırılırken Ç, yumuşak G, Ş gibi ünsüzlerle I, Ö, Ü gibi ünlülerin eklenmesi zorunlu görülmüştür. Böylece yeni Türk alfabesi 8'i ünlü, 21'i ünsüz, 29 harften oluşmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1 Kasım 1928'de kabul edilen 1353 sayılı yasa ile yeni Türk harfleri kabul edilmiştir. Yeni Türk alfabesine geçiş 19 aya kadar uzanan 3 aşamada saptanmıştır. Önce devlet işlemlerinde, sonra ticaret defterlerinde, mahkeme ilanlarında, dilekçelerde ve son olarak da basılı evrak ile tutanaklarda. Bu geçiş için zaman tanınmıştır. Latin kökenli yeni alfabenin kabulü kimi eleştirilere yol açmıştır. Bunların başında Arap harflerinin kullanıldığı yaklaşık 1000 yıllık dönemde yazılmış eserlerle ilişkinin koptuğu, kültür bağının kesildiği görüşü gelmektedir. Ancak eski harflerle yazılmış bu kitaplardan bir kısmındaki bilgilerin geçerliliklerini yitirdikleri, bir kısmının birbirinin tekrarından ibaret olduğu ve her birinin ayrı ayrı bir kültür eseri olmadığı göz ardı edilmemelidir. Bugün her alanda yetişen uzmanlar bu mirası kolaylıkla inceleyip yorumlayabilmektedir. Ayrıca günümüze gelinceye kadar Türkler tarafından yukarıda sayılan alfabelerin yanında başka alfabeler de kullanılmıştır. Bunlardan en bilineni Kiril alfabesidir. İnternet, Türk dili üzerinde araştırmalar yapan ve Türk dilinin güncel sorunlarıyla ilgilenerek çözüm yolları bulmaya çalışan Türk Dil Kurumu'nun internet sitesini inceleyebilirsiniz. http://www.tdk.gov.tr